Ayrım 3.
Bu nasıl olacaktı? Dede çocukları hayran bırakmak için önceden İzgü ile konuşup kısa bir filmini istemişti herhalde. Ne olacak? Telefonda bile film çekiliyordu artık. Teknik çok ilerlemişti. Evet diye bağırdılar. Dede sordu. Sayın İzgü, Atatürk kaç kitap okumuş? Perdede Muzaffer İzgü göründü. Çocukları selamladı. Selam çocuklar. Çocuklar sevinçle bağırdılar. Selam. Atatürk'ün dikkatle okuduğu kitapların tam sayısını söylüyorum. 3.997. Mert sayıyı duyunca uf dedi. Sonra da utandı. Affedersin dedi. Dede duymazlıktan geldi. Yuvarlak hesap 4.000 kitap. Okullarda öğrendiğiyle kalmamış. Ben bilirim, benim bildiğim doğrudur dememiş. Makamının büyüklüğüne, ününe, saygınlığına değil, bilgiye, bilime sarılmış. Yalnız bu niteliğiyle bile büyük insan. Gamze sordu. Öğretmenimiz de bize çok güzel hikayeler, şiirler okutuyor. Dede çok memnun oldu. Öyleyse onu ve bütün öğretmenleri yürekten alkışlayalım. Hepsine emekleri için teşekkür edelim. Çocuklar içtenlikle alkışladılar. Dede bir tuşa basmıştı. Perde o anda çiçekler, kuşlar, uçuşan rengarenk yıldızlarla doldu. Havai fişekler atıldı. Her şey öğretmenlere teşekkür ediyordu. Sanat zevkini tatmayan insan, ilkel, basit, han kalır çocuklar. Bir şey daha söyleyeyim. Mustafa Kemal bu arada dans dersleri de alıyor. İleride Cumhuriyet balolarında çok güzel vals yapacak. Birden bir vals müziği duyuldu. Perdede vals yapan bir çift belirdi. Erkek fraklı, kadın uzun tuvaletliydi. Dans eden galiba Atatürk'tü. Gittikçe daha hızlı döndüler. Görüntü bir hayal oldu. Müzik ağır ağır eridi. Atilla, çok güzel de zeybek oynarmış değil mi? Diye sordu. Evet oğlum, dünyaya çağa kapalı, yoksul, durgun bir doğu toplumunu özgürlüğe, çağdaşlığa açmaya çalışıyor. Yaşama sevincine çağırıyor. Bu çabası yüzünden yurttaşlarının ve dünyanın büyük saygısını kazanıyor. Ömrünü yakın tarihimizle ilgili çalışmalara adamış olan Turgut Özakman'a soralım. Doğru mu sevgili hocam? Perdede Turgut Özakman ve torunu Öce belirdi. Turgut Hoca dedi ki, doğru. Bu nedenle Anıtkabir doluyor. Çünkü vefalı, değer bilir bir milletiz. Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'da 1981 yılını yurduna ve insanlığa yaptığı hizmetler nedeniyle bütün dünya için Atatürk yılı olarak kabul etmişti. Bu pek az insana nasip olan bir karardır. Nur içinde yatsın. Dede, teşekkür ederiz dedi. Rica ederim. Torunum Ece ile birlikte size iyi günler diliyoruz çocuklar. Sevgiyle el sallayarak perdeden çekildiler. Çocuklar da el sallayarak iyi günler diye bağırdılar. Dede, biz yine Atatürk'ün gençliğine dönelim. 18 yaşında liseyi bitirdi. İstanbul'daki harp okuluna girdi. Teğmen rütbesiyle harp okulunu bitirdi. Harp akademisine geçti. 1905 yılında, yani 20. yüzyılın başında akademiden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Perdede Atatürk'ün ilk subaylık resimleri görünüp kayboldu. Zekası ve bilgisiyle orduda dikkati çekmişti. İtalyanların Libya'yı işgal etmesi üzerine savaşmak için oraya gitti. Libya savaşı biterken Balkan Savaşı patlak verdi. İstanbul'a döndü. Balkan Savaşı'nı yansıtan resimler geçti perdeden. Devlet de, ordu da yetersiz ve hazırlıksızdı. Kısa zamanda yenildik. Rumeli bütünüyle elimizden çıktı. Oralardaki Türkler ana vatana göç etmeye başladılar. Zübeyde Hanım da Selanik'ten kaçarak kızıyla birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk onları İstanbul'da Beşiktaş'ta bir eve yerleştirdi. Akaretlerdeki ev göründü perdede. Balkan yenilgisi herkesi üzdü, utandırdı. Bir uyanış, diriliş oldu. Milli bir heyecan ve bilinç patlaması yaşandı. Dernekler kuruldu, kitaplar yayımlandı. Şiirler yazıldı, marşlar bestelendi. O günlere ait düşün ve duyguları gösteren bir sahne belirdi perdede. Fesli, kravatlı bir erkek kalabalığa sesleniyordu heyecan içinde. Arkadaşlar, 20. yüzyıla girildi ama biz hala orta çağı yaşıyoruz. Yol yok, okul yok, doktor yok, her yan yoksulluk içinde. Tarım ilkel, sanayi yok, hazine boş, borcumuz çok. Bu böyle gider mi? Kalabalık acıyla bağırdı. Hayır. Öyleyse ne yapmalı? Görüntü yavaş yavaş silindi. Dede de sordu. Sahi ne yapmalıydı? Bir şeyler yapılıyordu ama ne yapılsa acı durum değişmiyordu. Türkiye büyük çoğunluğu ile orta çağı yaşıyor gibiydi. Daha yeni çağa geçememişti. Dede yerinden kalkıp söyleyerek yazı tahtasına şöyle yazdı. Orta çağ eşittir bilgisizlik, artı yoksulluk, artı gerilik, artı bağnazlık. Dede yerine geçti. Türkiye'nin orta çağdan bütünüyle kurtulması için yeni çözümlere ve toplumu harekete getirecek devrimci bir öncüye, öndere ihtiyacı vardı. Bu önder tarih sahnesine Çanakkale'de çıkacaktır. Mert yanındaki arkadaşına fısıldadı. Atatürk bu. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı. Avrupa kan gölüne döndü. Osmanlı Devleti de Almanya'nın yanında İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı bu büyük savaşa katıldı. İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'nın karşısında toplandılar. Hücum edecekleri anlaşılıyordu. Perdeye Çanakkale Boğazı'nın haritası yansıdı. Boğazın girişine yakın yerde minik gemi sembolleri belirdi. Sevgili çocuklar, bu Çanakkale Boğazı haritası. Bu gemi sembolleri düşman gemileri. Bu gemiler Çanakkale Boğazı'nı geçip de İstanbul'a gelirlerse, gemi sembolleri boğazdan geçerek İstanbul'a geldiler. İstanbul'un üzerini işgali gösteren kocaman bir kara leke kapattı. İstanbul işgal edilir. Osmanlı Devleti çöker, savaş biter. Türkiye tarihe karışırdı. Çığlığa benzeyen bir müzik gelip geçti. Ama bir şey oldu. Atatürk cephede bir görev istedi. O zaman rütbesi yarbaydı. 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Tümeni Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda görevlendirildi. Düşman önce boğazı büyük bir donanma ile denizden geçmeye yeltendi. Perdede 18 Mart günüyle ilgili fotoğraflar, film parçaları belirdi. Savaş efektleri duyuldu. Dede savaş havasını vermeye çalışıyordu. Usta Türk topçuları düşman zırhlılarından üçünü batırdı. Üçünü ağır yaraladı. Düşman donanmasının üçte biri savaş dışı kaldı. İngiliz amirali yenilgiyi kabul etti. Geri çekilme emri verdi. İlk kez yenilmişlerdi. Dede çocuklara baktı. Sonra ne yapmaya karar verdiler? Gül, söyleyeyim mi? Söyle kızım. Boğazı karadan geçmeye karar verdiler. Perdede Uğur Dündar belirdi. Çocuklar hem şaşırdılar hem sevindiler. Uğur Dündar, bravo Gül dedi. Çocuklarımızın tarihimizi iyi ve doğru olarak bilmesi bize sevinç ve gelecek için güven veriyor. Bunu açıklamak istedim. Güzel günler çocuklar. Çocuklar coşkuyla yanıt verdiler. Güzel günler Uğur abi. Dede devam etti. Karadan geçebilmek için özellikle Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmayı planladılar. Perdeye Gelibolu haritası yansıdı. Üç yerin adı belirtilmişti. Arıburnu, Kocaçimentepe ve Seddülbahir. Görüyor musunuz çocuklar? Evet. Planın en önemli kısmına göre Arıburnu'na çıkacak ve Kocaçimentepe'ye ulaşacaklardı. Bir ok Arıburnu'ndan hareket ederek Kocaçimentepe'ye ilerledi. Tepeyi bir çember içine aldı. Çünkü Kocaçimentepe, Gelibolu'da en yüksek, her yere egemen bir tepe. Bu tepeden savaş alanına bakmak ister misiniz? Çocuklar birbirleriyle bakıştılar. Dede yine bir sürpriz hazırlamıştı anlaşılan. Evet, haydi öyleyse. Kocaçimentepe'den Arıburnu'nun görünüşünü gösteren bir film girdi. Dede açıklama yaptı. Kocaçimentepe'deyiz. Orada Arıburnu koyuna bakıyoruz. Arıburnu Savaşı o kesimde yapılacak. Şimdi gözlerimizi yavaşça güneye çeviriyoruz. Seddülbahir göründü perdede. Burası da Gelibolu Yarımadası'nın en güney ucu. Seddülbahir. Burada da çok kahramanca savaştı Mehmetçik. boğazın girişi ve karşı kıyı göründü perdede. Burası boğazın girişi, burası boğaz, burası Çanakkale şehri. İşte bu her yanı gören, tepeyi ele geçiren düşman boğazı, sonra da İstanbul'u ele geçirir. Korku anlatan bir müzik. Düşman 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı harekete geçti. Haritada çıkarma yapılacak yerler okla gösterildi. Düşman çıkarma yapacağı yerleri savaş gemilerinin ağır topları ile uzun uzun dövüyor. Savaş efektleri duyuldu. Çocuklar heyecanlandılar. Sonra çıkarma başlıyor. Yüzlerce gemi, binlerce düşman askeri Yarbay Mustafa Kemal Bey tümenini kimseden emir almadan, çünkü emir verecek olan komutanlar görevli başında değil, Koca Çimentepe ile Arıburnu arasında ilerletiyor. Ok harita üzerinde 19. tümenin yürüyüşünü gösterdi. Haritada Bigalı, Arıburnu, Conkbayırı ve Koca Çimentepe adları yazılı. Ok Bigalı'dan ilerledi. Conkbayırı üzerinde, yani Koca Çimentepe ile Arıburnu arasında durdu. Ok birkaç kalın oka ayrıldı. Arıburnu'ndan Koca Çimentepe'ye doğru yayılarak ilerleyen düşman okları ile karşılaştı. Türk askerinin hücum haykırışları duyuldu. Allah Allah Allah Allah! Düşman okları parçalandı. Küçük oklar ayrıldı. Denize doğru geri çekildiler. Küçük oklar kıyıda küçük bir yarım daire içine sığındı. 19. tümeni temsil eden kalın oklar yarım dairenin çevresinde yer aldı. Dede açıklamayı kesintisiz sürdürüyordu. Koca Çimentepe'ye ilerlemek isteyen düşman birliklerini durduruyor, sonra da eze eze deniz kıyısına kadar geri sürüyor. O gün Atatürk'ün Arıburnu kahramanı Mustafa Kemal olarak tarih sahnesine çıktığı gündür. Perdeye Atatürk'ün Çanakkale resimleri yansıdı. Koca Çimentepe düşman için uzak bir hayal olur. Mustafa Kemal Bey'in emrine yeni alaylar, tümenler, kol ordular verilir. Arıburnu zaferine 3 zafer daha ekler. 1. Anafartalar zaferi, Conkbayırı zaferi, 2. Anafartalar zaferi. Bu son zaferle Çanakkale Savaşı sona erer. 18 Mart günü milletçe deniz ve kara zaferlerimizi kutluyoruz. Çanakkale'den bir sahne izleyelim mi? Evet. Ne çok malzeme bilgi toplamıştı dede. O ateş yağmuru, savaş yamanlığı içinde Atatürk bakınız İstanbul'daki bir arkadaşına mektup yazarak ne istiyor? Atatürk'ü toprağa oyulmuş savaş odasında hayal edin. Küçük bir masa, hafif bir gaz lambasının ışığı altında. Zaman zaman top sesleri duyuluyor. Tavandan yere toz dökülüyor. Atatürk ne yazıyor acaba? Atatürk'ü temsil eden bir ses duyuldu. Savaş koşulları içinde insan sertleşiyor. İstanbul'a dönünce sanat ve müzik sohbetlerinin tadına varamayacağımdan korkuyorum. Bana lütfen sanat kitapları yollayınız. Bu sahneyi noktalayan bir müzik girdi ve söndü. Dede, Atatürk'ü Atatürk yapan sır bu. Her koşulda okuması, bilgilerini tazelemesi. Boğaz şimdi barış yolu. Çanakkale Gelibolu tarih sergisi. Müzelere, savaş alanlarına, anıtlara, şehitliklere bir göz atalım mı? Evet. Perdeye Çanakkale ve Gelibolu'dan görüntüler yansıdı. Bu da sevgili çocuklarım, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki bütün Çanakkale kahramanları için dikilmiş büyük anıt. Büyük anıt göründü perdede. Yurtseverliğin ne olduğunu dünyaya öğreten bütün kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anlıyoruz. Bir müzik bu güzel anı süsledi. Ne güzel bir yurdumuz var değil mi? Bu soru çocukları coşturdu. Evet! Mustafa Kemal Bey zaferleri nedeniyle madalyalarla yüceltildi. Önce albaylığa, sonra paşalığa yükseltildi. Mustafa Kemal Paşa oldu. Atilla sordu. Düşman ne oldu? Söyleyeyim. O kudretli ordular bizi karada da yenemeyeceklerini anladılar ve Gelibolu'dan kaçtılar. Mert bağırdı. Güle güle. Çocuklar neşe içinde haykırdılar. Çanakkale geçilmez. Çocukların neşesi dedeyi mutlu etti. Atatürk artık herkesin bildiği, tanıdığı bir kahramandı. Adı efsane gibi dilden dile yayıldı. Doğu ve Suriye cephesinde büyük birliklere komuta etti. Kansız, ölümsüz savaş sahneleri yansıdı perdeye. Her fırsatta okuyor, ülkesinin sorunlarını düşünüyor ve arkadaşlarıyla görüşüyordu. Savaş uzayıp gitmekteydi. 4 yıl sonunda zaten yoksul olan devletin gücü tükendi. Hükümet Ekim 1918'de yenilgiyi kabul etti, galiplere teslim oldu. Yine çığlık gibi bir müzik duyuldu. Çocuklar da ürperdiler. Çanakkale Boğazı'ndan geçen 55 düşman savaş gemisi 13 Kasım günü İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler geçti, makine homurtuları, çan ve düdük sesleri duyuldu. Mustafa Kemal Paşa o gün cepheden İstanbul'a dönmüştü. Düşman zırhlarını gören yaveri hüzünle paşaya baktı. Mustafa Kemal Paşa yaverine dedi ki, Mustafa Kemal Paşa'nın sesini temsil eden ses. Geldikleri gibi giderler. Kısa, vurucu, çarpıcı bir müzik duyuldu. Dede o günü yaşıyor gibi duygulanmıştı. Sadece 3 kelime. Bu 3 kelime Atatürk'ün kendine, milletine ve Türkiye'nin geleceğine ne kadar güvendiğini gösterir. Haklı çıktı. Geldikleri gibi gittiler. Haklı çıkmasaydı bugün övünerek andığımız bir yakın tarihimiz ve çağdaş bir devletimiz olmazdı. Şimdi yine o acı günlere dönelim. İşgalle ilgili resimler geçti perdeden. İşgalciler orduyu dağıttılar, silahları topladılar, demir yollarına ve postanelere el koydular. Basını denetim altına aldılar. Hükümet ümitsiz, halk bitik, aydınlar dağınık ve karamsardı. Çocukların üzerine bir keder çöktü. En çok Gamze üzülmüştü. Ah diye inledi. Dede Gamze'nin başını okşadı. Ama çocuklar, yine bir şey oldu bu sırada. Doğu Karadeniz kıyısında Rum çeteler ile Türk köylüler arasında olaylar yaşanıyordu. Hükümet bu olayları yatıştırması için Mustafa Kemal Paşa'yı ordu komutanı olarak Doğu Anadolu'ya atadı. Şişli'deki ev göründü perdede. Paşa aylardır İstanbul Şişli'deki bu evde arkadaşlarıyla konuşuyor, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için çareler araştırıyordu. Bu atamayı iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Annesi ve kız kardeşiyle vedalaştı. Mustafa Kemal Paşa annesinin elini öperek vedalaştı. Odadan çıktı. Zübeyde Hanım 2 elini açarak dua etti. Mustafa Kemal Paşa ve karargahı Bandırma isimli küçük bir gemiyle Samsun'a hareket ettiler. Uzunca bir vapur düdüğü. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da Anadolu toprağına ayak bastılar. Samsun'da bulunan Bandırma gemisinin birebir resmi perdeye yansıdı. O küçük, tarihi Bandırma gemisi artık yok ama Samsun'da işte böyle birebir benzeri var. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çocuklar hep birlikte, biz de dediler. Şimdi dikkat edin, Kurtuluş Savaşı diye adlandırdığımız olağanüstü dönem başlıyor. Çocuklar dikkat kesildiler. Elde bu mücadele için gerekli hiçbir şey yok. Dersine birçok engel ve zorluk var. Mert merakla sordu. Atatürk nasıl başarıyor? Başarıyor. Çünkü üstün zekalı bir örgütçü, büyük bir asker, gerçek bir aydın, bir dahi. Her olasılığı düşünüyor, bir başına hareket etmiyor, amacını halka anlatıyor, benimsetiyor, hayale kapılmıyor, adım adım yürüyor, yapamayacağını söylemiyor. Söylediğini yapıyor. Milletine güveniyor, milleti de ona güveniyor. Türkiye canlanıyor. Önce Erzurum Kongresi toplanıyor. Kongre ile ilgili görüntüler. İstanbul yönetimi işgalcilerin baskısı yüzünden paşayı görevden alıyor. Bunun üzerine o da o kadar sevdiği askerlikten ayrılıyor. Sade bir vatandaş oluyor. Kongre paşayı başkan seçiyor. Erzurum'u Sivas Kongresi izliyor. Sivas Kongresi'nden görüntüler. Bütün dernekler, kuruluşlar birleşiyor. Tek yürek, tek yumruk oluyor. Yorgun Anadolu kemikleri çatırdayarak ayağa kalkıp dikiliyor. Ya bağımsızlık ya ölüm. Çarpıcı bir müzik cümlesi duyuldu. Paşa ve arkadaşları her yana yakın olmak için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyorlar. Neredeyse bütün Ankaralılar paşayı ve arkadaşlarını karşılamaya çıkıyor. Ankara efeleri, yani seymenler şöyle bağırıyorlar. Korobaşı, paşam, koro, seni görmeye geldik, uğrunda ölmeye geldik. Galipler bu milli coşkuyu, bu uyanışı durduramayacaklarını anlayınca İstanbul'u kesin olarak işgal ettiler. Yurtseverleri tutuklamaya başladılar. İstanbul yönetimi artık düşman elinde kukla bir yönetimdi. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da toplanmaya çağırdı. Meclis 23 Nisan 1920 günü bu küçük sade binada toplandı. Meclisin dıştan resimleri kalabalık. Tam bağımsız, özgür, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Bu bina bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi. Burayı görmemek olmaz. Kamera binaya girdi, dedenin anlatımına göre meclisi dolaştı. Milletvekilleri bu gösterişsiz salonda toplanıyorlar. Burası başkanın kürsüsü. Konuşmacılar onun önündeki kürsüden konuşuyorlar. Burası da konuşmaları kaydeden tutanakçıların yeri. Bunlar milletvekillerinin oturdukları sıralar. Sıralar okullardan toplanmıştı. İki yandaki balkonlar dinleyiciler içindi. 23 Nisan günü en yaşlı üye meclisi açtı. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Mustafa Kemal Paşa alkışlar arasında başkanlık kürsüsüne geldi. Sivil, başında kalpak konuşmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa, muhterem efendiler, bu değer bilir kararınız dolayısıyla dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak arkadaşlarıyla birlikte bütün güçlükleri akılla, bilgiyle, sabırla yenecek, Sevr Anlaşması'nı reddedecek, Türkiye'yi zafere, kurtuluşa ulaştıracaktı. Oraya buraya dağılmış, silahı noksan, 30-40 bin askerimiz ve birkaç küçük çetemiz vardı. Buna karşılık karşımızda 400 bin silahlı işgal gücü bulunuyordu. Yusuf ümitsizliğe kapıldı. Of! Osman durumu hesapladı. 1'e karşı 10, dede tamamladı. Üstelik düşmanların savaş gemileri, uçakları, topları ve bol paraları bulunuyordu. Cem de Yusuf gibi of çekti. Dede devam etti. Ayrıca İstanbul yönetimiyle bir kısım aymazlarda Kurtuluş Savaşı'na karşı çıktılar. Kısacası sorun çoktu. Zafere ulaşmak imkansız gibiydi. Mert, ama hepsini yendik değil mi dede? Dedi. Evet oğlum, hepsini yendik. Çocuklar sevindiler. Birbirleriyle çatlaştılar. Dede bilgi vermeyi sürdürdü. Doğuda, güneyde ve kuzeyde işgalcileri ve fırsatçıları yendik. Batıda galiplerin desteklediği Yunan ordusu vardı. Hepsinden kalabalık bir ordu. Bu orduyu da iki kez İnönü'de yenilgiye uğratmıştık. Daha gücümüz kesin olarak yenmeye yetmiyordu. Kurtuluş Savaşı ile ilgili resimler aktı perdede. İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Şerife Bacı, Şahin Bey, Kara Fatma çetesi, heykeller, kartpostallar, tablolar. Kadınlarımız da bu savaşa katıldılar. Gizli örgütler İstanbul'dan İnebolu'ya 1001 oyunla silah ve cephane kaçırıyorlardı. Her biri bir film olacak yüzlerce heyecanlı serüven. Perdeye Ilgaz ve Küre dağlarını aşan bugünkü yollar, dönemeçler, uçurumları gösteren hareketli görüntüler yansıdı. Dedenin sesi de aynı anda duyuldu. Ninelerimiz de karınca dizileri gibi durmaksızın kanlı kolları ile bu silah ve cephaneleri karda, tipide, fırtınada işte bu uçurumlu yollardan geçerek Ankara'ya taşıyıp yetiştirdiler. Zafere ortak oldular. O zaman bu yollar tabii böyle geniş güzel değildi. Toprak kervan yollarıydı. Yurtseverler bu yola İstiklal Yolu adını vermişlerdi. Bu yol şimdi anıtlarla, yazıtlarla süsleniyor. İstiklal yolunu gösteren görüntüler bitti, dedi. Yunan ordusu ele geçirmek ve savaşı bitirmek ümidiyle Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlığı üzerine aldı. Milleti varlığının %40'ını orduya vermeye çağırdı. Yurtsever halk bu büyük çağrıya uydu. Varını ordunun emrine verdi. Perdeye bu olayı anlatan küçük sahneler yansıdı. Üst üste atılan çoraplar, silahlar, toplanan çuvallar, sepetler. Mustafa Kemal Paşa bir bildiri yayımlayarak halka güvence verdi. Dedi ki, Atatürk'ün kalpaklı resmi göründü ve sesini temsil eden ses yankılandı. Düşmanı ana yurdumuzun bağrında yeneceğim. Atatürk'ün resmi üzerine dedenin sesi geldi. Bu genç adam milletin milli şerefini, zafer ümidini ve kurtuluş iradesini temsil ediyordu. Açıklamayı güçlendiren bir müzik girdi ve bitti. Cepheye hareket etmeden önce yaverini çağırdı. Şimdi bu sahneyi izleyelim. İstasyonda, şimdi müze olan binadaki çalışma odasında Mustafa Kemal Paşa ve yaveri Salih Bozok, ikisi de sivil, kalpaklı. Atatürk, Salih, kardeşimden mektup geldi. Paraları bitmiş. Anneme gizlice şu notu ulaşmasını sağla. Elindeki kağıdı Salih Bozok'a verdi. Salih Bozok, baş üstüne. Sahne bitti, dede sordu. O küçük notta ne yazıyordu biliyor musunuz? Çocuklar merakla baktılar. Yanıtı yine dede verdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki annesine şöyle yazıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın sesini temsil eden ses. Bankada biraz param vardı. Onu harcayın. Yetişmezse evdeki halıları satarsınız. Gül sevgiyle ah dedi. Yeni Türkiye'nin başkomutanı da o tarihteki Türkiye gibi yoksuldu. Ama dünyaya meydan okuyacak kadar yürekliydi. Çünkü haklıydı. Yurdunu geri istiyordu. Düşmanı yenmek için cepheye hareket etti. Alkışlar ve tren düdüğü duyuldu. Dede Alagöz karargahını anlatmaya başladı. Burası Polatlı ile Ankara arasındaki Alagöz'de bulunan başkomutanlık karargahı. Alagöz karargahını dışından ve içinden gösteren hareketli görüntüler yansıdı perdeye. Dede bu görüntülerin üzerine konuştu. Sakarya Savaşı'nı buradan yönetti. Bir kaza geçirdi. Bir kaburgası kırıldı. O durumda bile gerektikçe cepheye gitti. Komutanlara ve askere şevk verdi. Savaşı yeni bir anlayışla yönetti. Dedi ki, müdafaa çizgisi yoktur, müdafaa alanı vardır.